Ayrım 18, Hırsız, Clive Cussler. Sayfa 222. 31. Kızım. Cevabınız nedir Bay Bell? Isaac Bell stajyerin sözlerini zor bela duydu. Yüzünü ona döndüğünde genç adam onun gözlerindeki öfkeyi görüp irkildi. Cevabınız efendim dedi stajyer bütün cesaretini toplayarak. Şunu yaz. Cesedi Denver'a gönderin. Masrafı benden. Bell. Yazsana evlat. Bell kederini gizlemek için arkasına döndü. Stajyer panik içinde boş ceplerini yokladı. Evlat dedi Bell, yanında kalem olmadan hiçbir yere gitme. Eğer dedektif olacaksan düşündüklerini ve gözlemlerini yazmak zorundasın. Adın nedir?
Stajyer dedektif Adams efendim, Mike Adams.
Al Mike, benim kalemimle yaz. Bell ona kalemini verip boş bir sayfa uzattı. Stajyer Adams mesajı yazdı, yazdıklarını yüksek sesle okudu sonra hemen gitti. Isaac Bell pencereye gidip dışarıdaki caddeye baktı. Tramvayları, otomobilleri, kamyonları ve bisiklet üstündeki miğferli polis ekibini boş gözlerle seyretti. Joseph Van Dorn kapıyı çalmadan içeriye daldı.
Şimdi haber aldım. Üzgünüm Isaac, onu çok severdim biliyorum.
Akrobatın ne kadar acımasız olduğunu gözlerimle gördüm dedi Bell. Kimliğini gizli tutmak için kendi adamını denize atmıştı. Aynı sebeple Arthur'u öldürmeyeceğini neden akıl edemedim? Joseph Van Dorn başını iki yana salladı. Artı bir keresinde bir silahlı çatışma içinde görmüştüm. Havada kurşunlar uçuşurken çoğu insan serin kanlılığını kaybeder. Artı öyle değildi.
Bunu söylediğin için teşekkür ederim Joe. Artın kendini koruyabileceğini biliyorum. Ama ne de olsa benim hesabıma çalışıyordu.
Bunu yapanı yakalayana kadar herkesi işe koşmaya yetkilisin.
Sağ ol.
Bronson Berlin'de farklı bir şey öğrenene kadar Artın Creek tarafından vurulduğunu varsaymak zorundayız dedi Van Dorn.
Ya da Alman ordusu.
Ölümüne yol açacak kadar önemli ne öğrenmiş olduğunu merak etmiyor musun diye sordu Van Dorn.
Bir isim öğrendi dedi Bell.
Nereden biliyorsun?
İki gün önce bana bir telgraf çekip biraz daha para istedi. İki gün içinde ya parayı geri alacaktık ya da bir isim öğrenecekti.
Ne cevap verdin?
Ona açık çek gönderdim.
Eğer bir isim öğrendiyse bunu mezarına götürdü.
Korkarım öyle oldu dedi Bell.
Şimdi ne yapacağız diye sordu Van Dorn.
Şans eseri şu kapıdan içeriye yeni bir ipucu gelmediği takdirde işe en başından başlayacağım dedi Bell.
O anda kapı tıklatıldı. İçeriye Van Dorn ofisi resepsiyon görevlisi geldi. Kırmızı bir yelek giymişti ve omzunda aynı renkte tabanca kılıfı vardı.
Bay Bell, buradaymışsınız Bay Van Dorn. Emniyet müdürü Lewis kafeden telefon etti. Size ne olduğunu merak ediyormuş.
Van Dorn yelek cebinden saatini çıkarıp baktı. Restorana telefon et, 10 dakika sonra orada olacağımı bildir.
Sonra Bell'e döndü.
Emniyet müdürüyle yemek yiyeceğim. Sonra da Limited'le Chicago'ya gidiyorum. Bir gelişme olursa haber ver.
Bay Bell, sizi görmek isteyen bir adam var. Musevi, başında o tuhaf takkelerden var.
İçeriye gönder. Andrew Rubenoff gülümseyerek odaya girdi ama pencerenin önünde duran Bell'i görünce gülümsemesi buhar oldu.
Peki iyi görünmüyorsun Isaac.
Bir dostumu kaybettim dedi Bell. Ne öğrendin?
Rubenoff doğruca konuya girdi. Çok rahatladım dedi Rubenoff. Sanatçılar sendikası diye bir şey yokmuş.
Ne demek istiyorsun?
Yani hakkında hiçbir şey bilmediğim ve bilmiş olmam gerekirdi diye düşündüğüm bir sendika yok. Sadece kağıt üstünde var. Sözde Wall Street yatırımcıları da hayal etler.
Emin misin?
Kesinlikle.
O halde Imperial Film'in 10 katlı binasının parasını kim ödedi?
Henüz bilmiyorum ama sanatçılar sendikası değil.
Birisi Imperial'a adam akıllı para akıtmış.
Orası öyle. Ne var ki bu birisinin kim olabileceğini soruşturduğum zaman Wall Street'ten çıt çıkmadı.
Wall Street'çiler Imperial'ı koruyorlar mı?
Hayır hayır. Ama Imperial'ın parası neredeyse kesinlikle Wall Street'ten başka bir kaynaktan geliyor. Sanırım yurt dışından.
Almanya mı?
Olabilir ama yabancı fonlarımızın en büyük kaynağı İngiliz bankerlerdir. Amerikan demir yollarına, çiftliklerine ve madenlerine yatırım yaparlar. Neden sinema işine yapmasınlar?
Ya Almanlar?
Belli ki senin ilk aklına gelen şey Almanlar. Göreceğiz. Endişe etme, soruşturmaya daha yeni başladım.
Bizim araştırma ekibini de işe koşayım. Rubenov alçak gönüllülükle gülümsedi.
Eminim Van Dorn araştırma ekibi de çok yardımcı olacaktır.
Sanatçılar sendikasında Wall Street yatırımı olmadığını nasıl bu kadar çabuk öğrendin?
Isaac, karşında Andrew Rubenov var. Mesih geldiği zaman hangi borsa simsarına gideceğini benden soracaktır.
Rubenov tekrar ciddileşti.
Sahte ümit pompalamak istemem. Wall Street işi kolaydı. Yurt dışı daha zor ve karmaşık. Soruşturmaya başladım bile ama benden hemen sonuç bekleme.
Bell caddeden bir grup atlını çıkardığı nal seslerini duydu. Bu alışılmış bir şey değildi. Pencereden dışarı baktı. Beyaz şapkalı kovboy ve göğüsleri çıplak savaş boyaları sürmüş, kızıl derili kıyafetli 20 kadar aktör Elysian Park yanında film çekmek üzere oraya gelmişlerdi. Bell onların geçişlerini izledikten sonra dahili telefonu açtı.
Bir stajyer gönderin.
Gelen stajyer Eflatun Papyonlu gençti Mike. Özel hattan Texas Walt Hatfield'a bir mesaj gönder. Houston ofisi onun nerede olduğunu bilir. Genç adam hemen bir kağıt ve kalem çıkar. Evet efendim Bay Bell, mesajınız nedir?
Los Angeles'a gel. Imperial filmde kovboy rolü oynamak için işe başvur.
Hadi Mike, hepsi bu kadar.
İmzayı Bell diye mi atayım?
Hayır, Isaac diye at.
Mike Adams hemen gitti. Andrew Rubenov sorgular gibi tek kaşını kaldırdı.
Walt Hatfield, Van Dorn'a katılmadan önce Texas Rangers ekibindeydi diye açıkladı Bell. Vahşi Batı konulu filmlerde figüran kovboy olarak işe başvurması inandırıcı olur. Kim bilir, belki de onu kovboy filmleri yıldızı yaparlar. Adam sanki kaktüsten çıkmış gibidir.
Texas Walt eski bir dostun herhalde.
Neden öyle dedin?
Bazen yanımızda eski bir dosta ihtiyaç duyarız.
Olabilir ama asıl ihtiyacımız olan şey en becerikli dedektifimizi Imperial filme sokmak.
Tek bir dedektif ne yapabilir? Imperial devasa bir şirket ve en az 400 çalışanı var.
Adamımız yalnız olmayacak. Bell şirketin özel hattından Grady Forer'a bir mesaj çekip Imperial bankerleriyle ilgili ne gibi bir gelişme olduğunu sordu. Araştırma ekibi şefi hemen cevap verdi.
Adamlarım araştırıyorlar. Bankaların sırları olduğunu unutmayın. Yakında bilgi geleceğini umuyorum. Arta üzüldüm, iyi adamdı.
Isaac Bell buna cevap yazdı.
Ordu bağlantıları olan Alman deniz aşırı bankalarına odaklan. Krieg, Imperial bağlantısı ara.
32. Kısım. Pauline Grandzau samanlıkta uyandığında yüzünün bir karış ötesinde bir yabanın çatallı dört dişini gördü. Yabanın yeni bilenmiş çelik dişleri parlıyordu. Bunların üç tanesi iğne gibi olmuştu. Dördüncüsü ise sanki çiftçi yanlışlıkla bir kaya parçasına daldırmış gibiydi. Pauline kendi kendine sordu. Böyle bir anda yapılabilecek en iyi şey nedir? Kılık değiştirmekti ve işe yaramıştı. Artık bir kız görünümü yoktu. Başındaki yün bere, eski yün ceketi ve pantolonuyla Berlin fabrikalarında çalışan fırtlama bir oğlan çocuğuna benziyordu. Önceki gece elbisesini, mantosunu ve güzel şapkasını arkadaşı Hilda'ya vermiş, karşılığında onun erkek kardeşinin giysilerini almıştı. Dedektif Curtis'in verdiği paradan bir miktar alıp erkek kardeşinin sırt çantasını da satın almıştı. Çantada temiz çoraplar, yün kazak, bir elma ve bisküvi, ki bunları yemiş bulunuyordu, bir Strand dergisi, bir Fransa haritası, istasyonda satın aldığı bir Paris haritasıyla dedektif Curtis'in tabancası vardı. Her şeyden öte kılık değiştirmesi o kadar başarılıydı ki çiftçi ondan korkmuştu. Samanlık ağılın hemen arkasındaydı. Tarlanın öbür tarafında sık ağaçlı bir koruluk vardı. Bunun hemen ardındaysa demir yolu hattı bulunuyordu. Serseriler, çingeneler ve belalı tipler bu yolla çiftliğe gelirlerdi. Pauline kendi kendine ne olacak dedi. Büründüğü kılık işe yaradığı zaman Sherlock Holmes ne yapardı? Sesini hırıltılı çıkarmaya çalışarak
''Neden o çatal uçlu yabayı bana doğrultuyorsun?'' diye sordu.
''Sen kimsin?'' diye karşılık verdi çiftçi.
Sherlock Holmes ne yapardı?
Cevap. Sherlock Holmes her şeyi dikkatle gözlerdi. Sadece burnunun dibindeki çelik dişleri değil, çiftçi gençti. Bu adam çiftçinin kendisi değil, oğluydu.
''Sen kimsin?'' diye çıkıştı Pauline. ''Neden o şeyi suratıma doğru tutuyorsun? Sen ne biçim Almansın, hiç utanman yok mudur?''
Çocuk gözlerini kırpıştırdı. ''Ama senin burada ne işin var?''
O şeyi üstümden çekmeden sana hiçbir şey söylemeyeceğim.
Oğlan yabayı kenara çekti.
Pauline ağırdan alarak ve etrafına bakınarak ayağa kalktı. Oğlanın bacakları kısa, kendisininkiler daha uzundu. Demek ki ondan daha hızlı koşabilirdi. Oğlanın ceket cebindeki şişkinliği ve ucundan sarkan beyaz bezi fark etti. Bu ancak bir annenin hazırlayabileceği bir çıkın olabilirdi.
''Ben açım'' dedi. ''Yiyecek bir şeyin var mı?''
Çocuk çıkınını cebinden çıkarınca Pauline salam kokusu aldı. Tereyağı sürülmüş ekmeğin üstündeydi. Pauline büyük bir iştahla sandviçten iki büyük lokma ısırdı. Çok lezzetliydi.
''Hans!'' diye seslendi bir adam. ''Arada ne yapıyorsun?''
Bu Hans'ın babası olmalıydı ve onu kandırmak kolay olmazdı. Pauline koruluğa doğru koştu. Buradan da demir yoluna çıktı. Hava hala karanlıktı. Basamağını atladı. Tren makas değiştirdiği sırada durup tali hatta girmiş. Lokomotifi tekrar Berlin'e doğru yola koyulmuştu. Pauline arkasından bağıran çiftçinin sesini duydu.
''Yakalayın oğlanı!'' diyordu.
Hans kısa bacaklarıyla gücü yettiği kadarıyla koşuyordu. Babası ise ancak bir baston yardımıyla topallıyordu. Pauline ağaçların arasından tali hattı ve Berlin'den kaçarken bindiği ama trenin orada bıraktığı vagonu gördü. Koşarak bunun yanından geçip ana hatta çıktı. Bacakları sızlayana, ciğerleri yanana ve beynine hücum eden kanla başı zonklayana kadar koştu. Arkasından gelen trenin sesini duymuyordu. Los Angeles'ın kuzeyindeki tepelerde bulunan Griffith Park'ta J. Tarsus hem metresi hem de işletme müdürü olan siyah saçlı ufak yapılı kadına yakınıyordu.
''New Jersey'ye gitmek istiyorum.''
''Jersey'e mi? Delirdin mi sen? Yaptığımız en iyi iş Kaliforniya'ya gelmekti. Burası çok güzel. Hava bütün gün güneşliydi. Şu ana kadar 300 metrelik film çektin. Hava kararmadan bütün filmi bitirirsin. Yarın da bir western dramına başlarsın.''
''Bu hayatımın en kötü günü.''
Los Angeles City Belediyesi kadın kahramanı kurtarmak isteyen Fransız lejyonerler Araplarla silahlı çatışmaya girip Griffith Park'taki geyikleri korkuttuğu için Tarsus'a $25 ceza kesmişti. Sonra develeri kokularından hoşlanmadığı için atların üstüne saldırıp onları kaçırmıştı. Tam adamları dağılan atları tekrar toplamış ve kaldığı yerden çekime devam edecekken ellerinde coplarıyla Edison'un fedaileri aşırı pahalı Edison kameraları kullanıp kullanmadıklarını kontrol etmek için oraya gelmişlerdi. Fedailerin başı olan sokak dövüşçüsü tipli adam ilk bakışta o kameraların kullanılmadığını gördü.
''Kaliforniya'nın Bay Edison'un fark etmeyeceği kadar Jersey'den uzak mı olduğunu sandın?''
''Kadınlara bir şey yapmayın.'' dedi Tarsus ona. ''Beni dövün.''
''Bu defa hepiniz sopa yiyeceksiniz. Senin gibi bağımsızlara örnek olsun istiyoruz.''
Adam Tarsus'u yakalarından tutup ilk darbeyi indirmek için kolunu gerdi.
''Dur!'' diye bağırdı birisi.
Tarsus bir an için kurtarılma ümidi duyduysa da Edison'un boğa yapılı adamı Joe McCoy'un yaklaştığını görünce bütün ümitleri suya düştü. Edison'un ajanları içinde en acımasızı olan McCoy doğrudan Edison'un avukatı Bay Dyer'a bağlıydı. Bu avukat tröst yasalarını demir yumrukla uygulamasıyla ünlüydü. McCoy'un bir kömür vagonunu andıran omuzları vardı ve son derece gaddar bir adamdı.
''Bay Tarsus'' dedi McCoy. ''Deve kokusundan çekim yaptığın yeri hemen bulabilirim.''
''Seni baştan çıkarma ihtimalin var mı?'' diye sordu Tarsus, gözleri McCoy'un elindeki copa kayarak. McCoy kütük gibi kolunu kaldırdı, copu havada ıslıklar çıkararak Tarsus'un yakasına yapışmış fedainin kafasına indi. Adam yana doğru uçup yerdeki bir devenin üstüne yüzüstü düştü. Tarsus hala ayakta ve yaralanmamış olduğuna inanamıyordu. Ayrıca ne olduğunu da hiç anlamış değildi. McCoy ona bir kartvizit uzattı. Tarsus yazıyı okudu.
''Imperial Film Koruma Servisi, bağımsızların dostu. Telefon numarası arkada, santral gece gündüz açıktır.
Artık Edison için çalışmıyor musun?''
''Duymamış mıydın?'' dedi McCoy sırıtarak. ''Artık bir tröst kırıcısıyım, tıpkı Teddy Roosevelt gibi.''
''Imperial Film Koruma Servisi de ne demek oluyor?''
''Bağımsızların dostu, okuman yok mu?''
''Dostu mu? Ya eminim öyledir. Bana neye mal olacak?''
''Hiçbir şeye.''
''Yapma Joe, amaç ne?''
McCoy kolunu Tarsus'un omzuna attı.
''Jay, hediye gelen atın dişine bakılmaz. Saçma sorular sormayı da bırak.''
tarsız kusursuz bir adam olmadığını bilirdi ama ahmak da değildi. Sağ ol Joe.
Bana teşekkür etme, Imperial'a et. Eh, tepede hala güneş var. Eminim bir an önce işe koyulmak istersin. Sahi çektiğin filmin adı nedir?
The Imperial Horseman.
Dipnot, İmparatorluk Süvarisi.
McCoy şapkasının ucuna dokunarak Tarsus'un güzel işletme müdürünü selamladıktan sonra hala baygın olan fedayı omzuna atıp götürdü. Tarsus oyunculara seslenerek tekrar hayvanların üstüne binmelerini istedi.
Kamera!
O akşam Tarsus figüranlarına yevmiyelerini öderken sıradaki son adam sizi itip kakan o adamlar kimlerdi diye sordu.
Tarsus tam ona kendi işine bakmasını söyleyecekken bu uzun boylu sırım gibi kovboyun daha önce dikkatini çekmiş olduğunu hatırladı. Adam kostümcü kızla kovboy şapkasını bir Fransız lejyoner kipi karşılığında takas etmiş, bir hafta sonra tekrar takas edip birlikte şarap içme sözü almıştı. Tarsus onun eğerde sanki at üstünde doğmuş gibi oturduğunu fark etmişti. Şimdi ona yakından bakınca batan güneşin aydınlığında yüzündeki sert ifadeyi gördü.
''Senin adın nedir?''
''Tex.''
''Yarın yine gel Tex, vahşi batı konulu bir film çekeceğim.''
Texas Walt Hatfield, Los Angeles ofisine girdi. Resepsiyon masasındaki adamın süslü kıyafetine burun kıvırarak baktıktan sonra Bell'le el sıkıştı. Bell uzun boylu Texaslığının irkildiğini fark etti.
''İlde ne oldu?''
''Lanet attan düşüp incittim. Bir deveden ürkmüş.''
Bell buna şaşırdı. Bütün batıda ondan iyi at binen yoktu.
''En son ne zaman attan düşmüştün?''
''Vurulup düşmemi saymazsan,'' dedi Texas Walt. ''3 yaşındaydım ve o at henüz ehlileştirilmemişti.''
''Joe McCoy hakkında bilgi edindin mi?''
''Evet, Tarsus'un bana anlattığı gibi eskiden Edison'un fedaisiymiş. McCoy'un kendi deyişiyle Bay Edison'un hukuk bürosunda görevliymiş.'' Kendisi mi ayrılmış yoksa kovulmuş mu bilmiyorum. Bunu öğrenemedim. Sonra buraya gelmiş ve Imperial Koruma Servisinde işe girmiş. McCoy'un dediğine göre Edison'un adamlarını adam akıllı hırpalıyorlarmış.
Trende onlardan birkaçını gördüm. Durumları iyi değildi dedi Bell. Imperial Koruma Servisi'nin ne olduğu hakkında McCoy'un herhangi bir fikri var mı?
Pek konuşkan biri değil ama anladığım kadarıyla adam dürüst.
Öyle midir dersin?
Bildiğim tek şey koruma parası istemedikleri. Ama bunda bir dalavere yoksa Imperial bu Tröst Savaşı'nda neden bağımsızların tarafını tutuyor? İyi kalpli oldukları için mi?
Sanırım işin gerçeği kartvizitlerinde yazılı dedi Bell.
Bağımsızların dostu yazısı mı? Bundan ne anlam çıkarıyorsun?
Eğer sinema filmlerini dağıtıp oynatan bir şirket bütün bağımsızlarla dostluk kurarsa yığınla film kiralayabilir.
Texas Walt Stetson şapkasını geri itti.
Tıpkı bir sığır simsarının istasyondaki bütün sürüleri satın alması gibi.
Sonra da mezbaha sahibi gelip trende ne kadar hayvan varsa satın alıyor. Bağımsızların dostu, bağımsızların bütün filmlerinin dağıtımını ve gösterimini kontrol edebilir.
Bunların senin soruşturduğun Imperial'la aynı olduğuna emin misin diye sordu Texas.
Bell evet anlamında başını salladı. Larry Saunders Los Angeles Santralı'ndan soruşturdu. Telefon numaralı Imperial binasının.
Peki sen Imperial film şirketinin başka bir amaç için paravan olarak kurulduğundan emin misin?
İşte öğrenmemiz gereken şey bu dedi Bell.
O halde sanırım benim Tarsus için at binmeye devam etmemi istiyorsun.
Hayır, senin o binanın içinde olmanı istiyorum. Teras katında sinematografi stüdyo setleri var. Orada bir işe kapağı atmak için denemelere katıl.
Isaac, aktörlük işi bulmak kolay değil. Her yerde düzinelerce kadın ve erkek böyle işler için sıraya girmiş bekliyorlar.
Senin bir avantajın var, Walt. Görünüşün filmlerde oynamaya çok müsait. Üstelik daha önce birkaç filmde oynadın. Yarın ilk iş Imperial'ın işine gir.
Texas Walt duraksadı. Ne var diye sordu Bell.
Tarsus'u bu kadar çabuk bırakmak istemiyorum.
Tarsus'u mı? Konuşan filmler vakasıyla Tarsus'un ne ilgisi var?
Texas Walt çizmesinin burnuyla halıda çizgi çizdi.
Aslında bana önemli bir rol vereceğini söyledi.
O halde Bay Van Dorn'dan mazeret izni istesene dedi Bell alçak ve ipeksi bir sesle.
Walt bunu yanlış yorumladı.
Sence patron bunu kabul eder mi?
Bu vakayı çözdükten sonra...
Texas Walt halıdaki çizgiyi derinleştirdi.
Kusura bakma Isaac, baloya getirdiğim kızı evine bırakmayacağımı söylemek istemedim.
Teşekkür ederim dedi Bell. Ne durumda olduğumuzu söyleyeyim. Imperial binasının 8. katında Clyde'ı kollayan adamlarım var. Senin çatı katındaki stüdyolarda olmanı istiyorum. Mademoiselle Violet'sin 7. kattaki ofisini gördüm. Şimdi de kayıtların yapıldığı 4. kata gidiyorum.
Oraya girmeyi nasıl başaracaksın?
Zaten girmiş durumdayım.
18. ayrımın sonu. Sayfa 235.